Ayrım 13. Neden Öldürüldüler? 3. Kitap. Dipsiz Kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 150. Basında doğrular. Gazeteler güven müesseseleridir. Okurun ilgisiyle yaşarlar. Bütün çabaları o ilgiyi canlı, diri tutmak içindir. Haberimiz çarpıcı olacak, tereddütlere meydan bırakmayacak, ayrıntılarıyla bilgilendirecek. Gözlerde somut görüntü izleri de kalsın isteniyorsa, fotoğraflarla da desteklenecek. Ama önce doğruların temeli üzerine oturacak. Seda Simavi'den kalan bayrağı bizler 41 yıldır böyle taşıyoruz. Gazetelerin topluma hizmet müesseseleri olduğunu bizim kanımıza o ve arkadaşları aşıladılar. Gittikçe güçleşen bir ortamda gazetecilik yapıyoruz. Arkadaşlarımız binbir zorluk içinde çalışıyorlar. Her an insafsız bir saldırının tehdidiyle yüz yüze yaşıyorlar. Son yıllarda haber uğruna en çok kanı hürriyetçi damarlar akıttılar. Bizler böyle bir can pazarında ömür tüketiyoruz işte. Ama yetmiyor, meslek çilemiz yine dolmuyor, vatandaşı korumak ve kollamakla görevli olanların iğneleriyle de yaralanıyor, okur gözünde küçük düşürülmeme savaşları veriyoruz. Bazıları konuşuyorlar, sonra ertesi sabah dillerinden dökülen incileri ak kağıt üzerinde simsiyah harflerle görünce dehşete düşüyorlar. Arkasından dava üzerine dava açıyorlar. Çalı kalem yalanlama sağanakları yağdırıyorlar. Yargıçlarımız solu kesen cezalar kessin istiyorlar. Ama hiçbirimizi yıldıramayacaklarını bilmiyorlar, görmüyorlar, anlamıyorlar. Basında kar makinesi olarak çalışmak da var, hizmet müessesesi anlayışıyla hareket etmekte. Biz ilk gününden ikinci yolu seçenlerdeniz. Hep doğrudan yana tavır alırız, düşündüğümüzü yazarız. Kuru sıkı tehditler kadar gözü dönmüş saldırıları da pabuç bırakmayız. Hürriyet günü geldi bilgisi sığ, görgüsü kıt, ufku dar politikacı takımının palavracı ithamlarına bile göğüs gerdi. Hepsini tepeden baktı. Zamana karşı yarışıp tarih kadar hızlı koşmak zorunda olanlara çıkarılan fatura ise onu da ödedi. Yüreğinde sorumluluk duygusu, her an makinelerin dönüş saatini hatırlatan yazı işleri baskısı, izlenen olayın bütün unsurlarıyla henüz olgunlaşmamış olması, bütün bunlar bir gazetecinin her gün üzerinde koşuştuğu mayınlı tarlalardır. Arada birimizden birinin ayaklarına takılır, sapmalar, kaymalar olur. Ama bütün terslik ve sebirlikler bizim Türk demokrasisinin vazgeçilmez çarklarından biri olduğumuz gerçeğini unutturamaz. Türk basınında bugün yeni bir model oluşturma yolunda görülen gazeteler ve gazeteciler bir de hürriyet gerçeği var. Sağlam haberciliğiyle ilkelerinden sapmayan, Atatürkçülüğe yürekten bağlı, Cumhuriyet'in üzerine titreyen, demokrat, laik, toplumcu, hiçbir güce bağımlı olmayan bir gazete anlayışıdır bizimki. Hürriyet, 8 Aralık 1989. Cuma. Öteki günler değil ama şimdi her cuma bir kara azgınlığa sahne oluyor. Geçen hafta öyleydi, ondan önceki haftada. Ya adım başında neredeyse iki cami yükselen İstanbul'da Ayasofya aşını pişirip önümüze getiriyorlar ya da kimlerin itelediği belirsiz bir takım başı örtülü kızlar, kadınlar üniversitede hava bulandırmaya bakıyorlar. Yine cumaları öğle vakti bazı yolları araçlara kapatıp seccadelere yer açıyorlar. İki adım ötedeki caminin içine başınızı uzatıyorsunuz. Tek tük namaz kılanlar. Oysa ne güzel adetlerimiz var. Kadir gününü 7 cami ziyaretiyle geçirmek. Gecesinde sakalı şerif, hırkayı şerif çıkarttırıp onun gölgesine sığınarak ibadetini yapmak gibi. Noel'de bizimkilerin saat 24'ü vururken Katolik kiliselerini dolaşıp mum yakma zibbeliğini özentiden de öte basitlik sayarım. Yurt dışında olsa hadi neyse. O bir merakın giderilmesidir. Katoliği, Ortodoksu, Yahudisi bizim Selimiye'ye, Sultanahmet'e gelmiyor mu? Tavanların oya dokusunu açık ağızla seyredip çanakları istiflenmiş tesbihleri çekmese de okşamıyor mu? Ben oldum olası Amerikan filmlerindeki kilise sahnelerini imrenirim. Hele pazar ayinlerinde ailelerin şık bir disiplin içinde buluşmasına. Herkes bütün özeniyle orada belli yerindedir. Oysa orası laik bir ülke ama bir özelliği var. Geçmişiyle tahsubun göbeğinden geliyor. Birleşik Amerika asılları Hristiyan olan, aralarında paramparça denecek kadar bölünmüş bir mezhepler dönemi yaşadı. Laikliği kuruluşunda seçti. Resmi bir din benimsemedi. Tepede tarafsız kalacaktı. Ama bir Amerikan bir tarafsızlık. Çeşitli dini inançların ortak yönlerinden bir demet oluşturarak. Batılı ülkelerin çoğu Amerika'dan farklı düşünür. Onlarda da devletin dini yoktur. Resmiyet çarkları içinde dini inançlardan etkilenmek de yoktur. Kişi o inançları vicdanıyla sarar sarmalar. Onlardan akılcılık egemendir. Bize gelince, duygusallıkla başlar, sömürüyle devam eder. Türban üniversitelerde yasaklandı. Sonra serbest bırakıldı diye, YÖK'e suç faturaları çıkarma taraflısı değilim. Onun hatası esneklikler, çok yönlü dengeler arasında dans etmekten derdini anlatmaması. Yoksa belli bir takımın türbanı inanç bayrağı halinde gezdirdiğini bugün Sağır Sultan bile duydu, biliyor. Somut örnekler bulunur. Maskeler bir hamlede sökülüp indirilir, suratlara çarpılırdı, olamadı. Ne oldu ama? Türban yasağı kalktı. Kara fatmaları ile çember sakallar yine ayakta. Bir de başımıza puşili beletler çıkardılar. Onlar da kökü kökeni henüz belirsiz bir huzur muştacısı takımın maşaları. Bereket doğru cevabı sağduyusunu koruyan üniversite yönetim kurullarından alıyorlar. Parmakla saymaya bile değmeyecek biri ikisi dışında sanki ortak karar. Çağdaş kıyafet dışı örtünmeye hayır. Cumhuriyet Türkiye'sinin laik düzeni alaşağı etmek için dönen dolapların, harcanan paraların boyutu ortada. Uzantıları sınırlarımızın dar çerçevesiyle de kalmıyor. Doğudan batıya kilometrelerce uzuyor. Bazısının yolu sözde dost tabelası taşıyan topraklardan da geçiyor. Bizim için tehlike, dinin devleti egemenliği altına alma heveslerinden kaynaklanır. Batı'da kilisenin devlet yönetimine özendiği devreler oldu. Fransa'da kralın tahtından sonra iki numaralı koltuğa kardinaller oturdu. Onlar sırasında ülkeye kraldan fazla hükmettiler. Sonra bu siyasi kavga devlet düzeninin papaz takımına zaferiyle sonuçlandı. Müslümanlıkta peygamberliği liderlik bütünleşmişti. Din işiyle devlet işi birbirinin içindeydi. O nedenle taassup iktidarı kurma hevesleri yıllar yılı kırılmadı, hep diri kaldı. Kiliselerde bile aynı ateş söndü söndü parladı. Dün vardı, bugün de oluyor. Din uğruna devleti kundaklama istekleri hep kökü yüzyılların ötesine varan şu özelliğimizden kaynaklanıyor. Hala kendimizi bir takım kalıplardan kurtaramıyoruz. Durup durup akılcılığa sırt çeviriyoruz, çağın uygun adımlarına çapraz düşüyoruz. Bir takım kafalar dinin borazancı başılığına soyunuyor, devletin bayraktarlığına açılacak yolun cümle kapısını böyle açabileceklerini sanıyorlar. O tavırlarıyla da kuşkularımızı körüklüyorlar. Bakınız işte, memura din dersi diye bir program hazırlıyorlar. Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü adı altında bir kurum oluşturacaklar. Onu İzmir'in 9 Eylül'ü gibi türban sömürüsünü yutmamış bir üniversiteye bağlayacaklar. Meclise kalabalık imzalı bir yasa önerisi de sunmuşlar. Pekala yararlı olabilecek bir girişim. Ama bakıyorsunuz, aralarında iki muhterem imza. Keçeciler, dinçerler. Hemen mideler bulanıyor. Kuşkulu bir sorunun çengeli zihinlerimize asılıyor. Laiklik nereye? Bunlar kadını hep örtü altına sokmaya uğraşanlar. Din devletiyle onun yönetimine konma kumpası kuruyorlar. Lideri kendi aralarından çıkaracakları bir erkekler alemi düşünüyorlar. Kadını orasından burasından örtünmeye zorlamakla gelişmesini de durduracaklar. Hep bu hesaptalar. Varsın üniversitelerde eğitim görsün, diplomalar alıp meslekler edinsin, akademik kariyerin en üst basamaklarına tırmansın. Kadın desteğini aldıkları bir de kendi ihtiyaçlarını sağladıkları ölçüde dünyalarında yer bulabilir. Sıra türban, çarşaf sömürüsüne gelince karşı cinsi başının örtüsünden tırnak ucuna kadar savunuyorlar. Ötede Golda Meir'ler, Indira Gandhi'ler, Margaret Thatcher'lar çıkmış. Narineliler, bırakınız her kapıyı açmayı, savaş bile açabilirmiş. Onu kabullenemiyorlar. Sonuçta görüyoruz, kendi mostralarına kimleri çıkarıyorlar. Cemalettin Kaplanlar, kaçak mı, kaçar mı, her neyse işte onlar. Kimisi yontma sakallı, nalınlı taş kafalılar. Çok çok gaga burunlu, hain bakışlı, çıkar takipçiliği yapanlar. Ya da demin isimlerini andığım bir takım parlamenter erler. Lider pozunda onlar ortalıkta dolanıyorlar. Bereket saflarına özü sözü doğru, ağzı laf yapan, lafı güven verenler yerine ne idüğü belirsizleri topluyorlar. Pek de isabet buyuruyorlar. Böylelerinin varlığı öfkelerimizi tutuşturmasın, sevinçlerimizi ateşlesin. Tanrı, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne hep böyle kara düşmanlar nasip ediyor ya, şükredelim. Maazallah, aksi de olabilirdi. Hürriyet, 19 Ocak 1990. Aksoy cinayetinin arkasından. Her suikastin ardından bir ihtimaller zincirinin halkaları tek tek sıralanır. Her terör cinayeti sonrasında da. Bakıyorum, anarşi şehidi Profesör Muammer Aksoy'un cellatları infazın gerekçelerini sayıp döküyorlar. İslam'a karşı tavırlar içinde olması, tesettür konusunda cephe alması, Atatürk'ü Düşünce Derneği adında bir kuruluşun başkanlığını yapması, şu sıra önemli açıklamaların hazırlığı içinde bulunması. Bunlar üç kurşunlu bir idama giden yolun işaret levhaları olabilir mi? Muammer Aksoy, Hortum davasında banka tarafını temsil ediyordu. Karar 12,5 yıl hapis olarak çıkmıştı. Şimdi o yönden de bir bağlantı var mı yok mu araştırıyorlarmış. Bir hukuk adamı için görevin gereğini yapmanın faturası yaşam mı olmalı? Ama terörün felsefesi bu. Ya kanlı hesaplaşmasını uyduruk bir zemine oturtacak, ya da en saçma olasılıkları sıralayacak, zihin bulandıracak, akıl karıştıracak. Sağlıklı bir sebep-sonuç bağı kurmayı önleyecek. Aslında belli, can pazarının tombalasından öylesine bir isim çekmişler. Vitrini dolduran haşmetine de bakılırsa kendilerince isabet etmişler. Aksi olsa terör, 9 sütunluk bir kraliyet locası halinde dün gelip bütün gazetelerin manşetlerini kurulur muydu? Bizlerin kaygısı sanırım hep aynı. Terörün ikilisi mi geliyor? Biri ötekini yine mindere mi çekmeye çalışıyor? İhtilalci terörizm ve devlet terörü. Onların bitmeyen kavgasıdır bu. Durmadan vuruşurlar, düşmanlıklarıyla birbirlerine adeta destek olurlar. Devlet terörü, ihtilalci ellerin kanlı heveslerine dur demek için keşfedilmiş bir silahtır. Özelliği, arada temizlik hareketlerine de girişmesidir. 12 Eylül öncesinde öyle değil miydi? İhbar alıyorlardı, baskınlar düzenliyorlardı, hep bir takım kişileri ölü olarak ele geçiriyorlardı. Önceleri oyunu herkes yuttuydu, sonra uyandık. Bazı emniyetçiler işin kolayını bulmuşlardı. Mahallinde infaz sistemini uyguluyorlardı, uzun yargı safhalarına ne gerek var, hem cezaevinden de kaçabilirler deyip işi oracıkta bitiriyorlardı. Ötede anarşi terör tırmanışa devam ediyordu. O da kendince meşru müdafaa yöntemi kullanıyordu. Mantıklar sapıklaşınca iş görüyorsunuz nerelere varıyor. Böylesine zıtlaşıp bu derece benzeşmek ancak düşman kardeşlere vergidir. Birbirlerinin yöntem ve infaz modellerini bile benimsemişlerdi. Bazı önde gelen kişiler çok mu iyi korunuyorlar, hemen bir alttakinin icabına bakılırdı. Bazen de basamak basamak inip masummuş değilmiş bakmadan karşılarına çıkanı temize havale ederlerdi. İlkeleri de şuydu: madem ki işini bitirmek istediğimize ulaşamıyorum, ben erişebildiğimin işini bitiririm. Sun Tzu, Çinlilerin tanrılaştırdıkları askeri bir dehadır. 25 yüzyıl önce geliştirdiği strateji taktikleri bugün harp okullarında satır satır inceleniyor, derslere, kurslara konu oluyor. Onu Prusyalı general Klaus Wiss'le karşılaştırırlar. Oysa görüşleri çok farklıdır. Sun Tzu, mücadeleyi yalnız askerle, okla, kılıçla değil, zeka kandırmacı yalan silahlarıyla da kazanma kafasındadır. Savaş Sanatı adlı kitabında o dönemde bile terörün bugünkü çizgilerini sezebilmiş, meçhul bir hasımla savaşmanın taktiğini usul usul geliştirmiş, eski bir TV dizisinden hatırlayacağınız çekirge yöntemiyle. Düşman kendini göstermiyorsa bırak, burnunu çıkarmasını bekle. Durakladığını gördüğün anda ilk darbeyi indir. Baktın, kaçak davranıyor, zorla çatışmaya sok. Geri çekileceğini mi hissettin? Atıl bin tepesine. Katliam konusuna gelince, olur olmaz kan dökmekten titizlikle kaçınmak Sun Tzu'nun temel ilkesi. Bir başka ilke de hasmın müttefik cephe oluşturmasını önlemek, onu kaderiyle baş başa bırakmak. PKK'cıların Ermenilerle, her ikisinin Türkiye'yi yıkmak isteyen hain komşularla hangi tür kader ortaklıkları kurabileceklerini sanki bilmiş Sun Tzu ve bizleri uyarıyor. Böyle illegal bir savaşta üç değişmez ihtimal görüyor. Düşmanını ve kendini iyi tanıyor musun? 100 kere de karşı karşıya gelseniz zafer senindir. Kendini iyi tanıyorsan da düşmanın gücü, silahları, savaş yöntemleri hakkında fikrin yoksa her şey ortadadır. Gücünü tam tartmış değilsen, düşmanın özelliklerini de hiç bilmiyorsan sakın çatışmaya girme, kaybedeceğin %100'dür. Böylece daha o günlerden bize terörle mücadelenin zorluğunu anlatırken bazı püf noktalarını da gösteriyorsun Tuzu. O tür savaşlar hep değişik taktikler gerektirir. Daha önce başarıya ulaştı diye aynı yöntemi bir başka sefer tekrarlayamazsınız. Yoksa hasmın şans kapısını kendi ellerinizle açarsınız. Hiç çekinmeyin, casus kullanın, haber toplayın, düşmanın adamı ele geçtiğinde hemen boğazlamaya kalkmayın, ondan yararlanabilme yollarını arayın. Böylece köstebek, ajan, ittifakçı kullanmayı öneriyorsun Tuzu. Son cinayetler yarın kaygısıyla birlikte bir büyük tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Teröriste karşı şiddete başvurmak, onun hırsını da bileyerek silaha sarılmasını sağlamak, böylece masum kişilere saldırtmak ve onun kamuoyunun önünde canavarlığını kanıtlayarak gözden düşürmek. Kim bilir kaç kez PKK'ya yaptığımız gibi. Oysa ne diyorsun Tuzu? aynı çareye iki kez üst üste başvurulmaz. Terörü devlet eliyle tırmandırarak zafere ulaşıldığını kim nerede görmüş ki? Hürriyet, 2 Şubat 1990. Manzara: Türkiye, toprağında terör tohumlarının yeşerecek bereketli ortam bulduğu bir ülke. Havası, suyu, inanç ve bölge farklılıkları, değer ölçüleri arasındaki uçurumlar, sosyal-ekonomik dengelerdeki bozukluklar ve onca yoksunluklar ortamında kolaycacık, aklı çelinebilecek insanlarıyla anarşinin filiz verdiği mükemmel bir zemin oluşturuyor. Bir de tabii örülen melanet ilmikleri, dokuyan ellerin yanına kar kaldıkça cesaretler artıyor. Aralarında Profesör Aksoy'un hayatını da noktalayan suikast, o gün bugündür sırayla 3 anarşi kurbanının kanı hala yerlerde. Olmadık saatte caddeleri, araçları ateşe verenler, üniversite basıp ortalığı kırıp dökenler, kuyumcu soyup semt esnafını haraca bağlayanlar. Kimisi belki kaynama noktasına gelmiş gençlik heyecanları. Ama başında poşi, çene ağız seviyesinde yüzüyle birlikte ayıbını da örten kara mendil, elinde molotov kokteyli ya da Filistin sapanı. Bunlar ya şehir eşkıyasının sokak takımı değilse maşaları. Ötede kır canavarları var. Onlar Güneydoğu sınır boyumuzda kol geziyorlar, komşu ülkelerden yüz bulup fişekleniyorlar. İşin ucunu araştırıyorsunuz, genellikle en üst devlet basamaklarına kadar uzanıyor, özellikle de Şam'da. Bırakalım şimdi Türkiye'nin elindeki su silahı, biz 3 yıl öncesine dönelim. Dünya alem Cumhurbaşkanı Hafız Esat'ın kardeşi Rıfat'ı teröristin gözü biliyor. Ama Ankara bir türlü kabullenemiyor ya da işine gelmiyor. Sağda solda gazetelerde Esat biraderleri hedef olan bir yazı çıktı mı bizim başkan pek rahatsız oluyor. Neymiş? İlişkilerimiz er geç bir zemine oturacakmış. Başbakan Özal da adamları köşeye sıkıştırmanın alemi yok havalarında. Onları rahatsız etmeyeceğiz. Sonuçta iyi niyetlerinin ölçüsünü göreceğiz. O maçta da Şam'a gittiydi. Sonra dönüşünde ağzından kaçırdı. Bizim Hafız Esad'ın adamlarına bazı sancılarımızı belgeleriyle kanıtladığımızı söyledi. Demek rahatsızlık. Aynı Özal o geziden cebinde bir anlaşmayla döndü. Nedense içeriğini sır perdelerinin ardında tutmaya özen gösterdi. O ara tek söyledikleri ilişkilerde belirli bir yumuşaklık sağladığımız oldu. Birbirimizin güvenliğine, iş düzenine zarar verecek girişimler önlenecekti. Ankara'da, Şam'da bilgi alışverişinde bulunma, karşılıklı huzur bozucu hareketlerden kaçınma sözü vermişti. Sonuç ortada. Onlar eşkıya kucak açmayı sürdürüyorlar. Türkiye'ye yönelik hareketlere, sokuşturdukları melun parmaklarının izine istihbarat raporlarımızda pek sık rastlanıyor. Beyrut Büyükelçiliğimizde görevli, kabası onlar kaçırıyorlar, işkenceye yatırıyorlar. Ufacık açığımız olsa hiç sanmıyorum ki Türkiye'nin dışişleri müsteşarı öylesine patlasın, bir kokteylde Şam'ın Ankara'daki bir numarasını haşlamaya kalkışsın. Şimdi Batı da kabul ediyor, terör vadisinde Tahran'ın yerini bugün Şam aldı diyorlar. Dünya son iki büyük uçak faciası yaşadı. İkisinde de taşın altından onlar çıktı. Meğer kızdıkları devletleri cezalandırırlarmış. İlk olay 1988 yılı Aralık ayındaydı. İskoçya'da Panam uçağı düştü. 270 kişi öldü, bir süre kaza dediler. Neyin olup bittiği karanlığın perdeleri ardından gün ışığına çıkarılamadı. İşin garibi, Beyaz Saray bile yılanı azdırmak istemedi. Bit yeniğinin üstüne gitmekten kaçındı. Sonunda mesele anlaşıldı. Amerika, Yaser Arafat'ı tanıdı diye Hafız Esat'ın hışmına uğramıştı. Bir de geçen yılın 19 Şubat günü 170 yolcusuyla bir UTA uçağı Nijerya üstünde infilak etmişti. O günlerde kimse Şam hükümetini suçlamayı düşünmedi. Aksine ona sıcak bakıyorlardı. Sözde sabotaj hazırlığındaki bazı şebekeleri batılı ülkelere onlar fıslamıştı. Terörle mücadeleye destek verenler terörün kaynağı olamazlar denildi. Uzun süre millet bu masala inandı. Oysa Esad takımının rengi belli. İkiyüzlü oldukları kadar ustalardı. Onlar el altından sözde istihbarat sızdırmayı sürdürüyorlar. Fakat tecrübeli bir yargıç burnu UTA sabotajının ardında Suriye kokusu alıyor. Berikiler kamuoyuna şaşırtma vermeye devam ama tedirgin olmuşlar. Yargıcı gözden düşürmeye çalışıyorlar. Bereket başaramıyorlar. Adam vücutça ufak tefek de çetin ceviz çıkıyor. Uçağın parçalarını tek tek toplatıyor, ülkesi Fransa'ya taşıtıyor. Orada hepsini bir araya getiriyorlar. Havada dağılmadan önceki gövdeyi oluşturuyorlar. Suikaste neden olan bombalı bavulun parçaları da o arada bulunuyor. Her iki olay birbirinin tıpatıp aynı. O güne kadar tek bilinen faillerin Orta Doğulu oldukları, bölgede bu sabotaj teknolojisine sahip Belirlenen zamanda ve yükseklikte bir hedefi vurabilme becerisine erişmiş tek ülke var: Suriye. Böylece maskesi bir daha düşüyor. Amacı Hristiyan Lübnanlılara Fransa destek oldu diye cezalandırmak. Buluttan nem kapan, hayvanlaşan bir mantık. Komşusu Türkiye su musluklarıyla fazla oynuyor diye aklını bozmuşsa, ondan olmadık belalar beklememiz gerekmez mi? En hain cinayetlerden bize hedef alan en aşağılık işbirliklerine kadar. Onun iki adım ötesinde de Saddam. O da kendince suyun hem dertlisi hem delisi. Fırat konusunda yeni haklar, yeni düzenlemeler istiyor. Ankara'ya temsilci yollayıp pazarlığa oturuyor. El altından ilişkilerimiz daha fazla gölgelenmeden işi yoluna koyun mesajları yolluyor. Türkiye'nin savunma hedefleri ne olmalı? Dün dile getirmeye çalıştım. Bugün kuvvet yapımızı bir daha gözden geçirelim. 800 bin kişilik bir ordu. Ama silahıyla eski, aracıyla köhne, manevra yeteneğiyle ağır, gereciyle perişan. Askeri yönetimden sonra iş başına gelen sivil iktidarında hep gözüne batmış bir bütçe payı alıyor. Belki mini mini ama onun 1990 yılı ödeneği de ton olup biti kısıntısıyla tıraşlanıyor. Oysa gelirinin neredeyse tümünü gündelik masraflara harcıyor. Personelin aylığına, yolluğuna, yiyecek, giyecek, içecek ve yakacağına. Şu görüntüsüyle Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun içinde ama çağdaş standartların zavallıca gerisindedir. Az önce tiyanetlerini belirttim. Kaidemizin tam iki kanadında da iki devlet, aslında iki çıvağın başı her vesileyle zonkluyorlar. Eri, eratı, tankı, topu, rampa füzeleri ve uçak filolarıyla günümüzde herkeslerden sağlam basmak zorunda olan belki de tek ülke var, Türkiye. Bırakınız mecburiyeti, buna mahkumuz bence. Hürriyet, 7 Mart 1990. Ardından, nereye gidiyoruz? Tahsin Öztin. Doğdu, gazeteci öldü. Pardon, kalemim sürçtü, öldürüldü gazeteci. Devrim Büyük Gazetesi, son pastanın sahibi ve başyazarı Selim Ragıp Emeç'in oğluydu. Rahmetli babası gibi, nankör kurşunları yediği anık kadar ne sağ ne soldu. Tek kelimeyle Türktü. Atatürk'ün Türk'ü, ne mutlu Türk'üm diyene karakterinde Türk. Yıllarca Türkiye Türklerindir parolalı, damgalı, Hürriyet'in genel yayın yönetmeni olarak görevini karakterinin doğrultusunda yaptı ve sürdürdü. Tesir altında kalmayan, olayların etkisinde değil, özünden çözüm yapan rahmetli arkadaşımız Çetin Emek, mesleğine tapulu, bir yeri doldurulamaz gazeteciydi. Burada politikasıyla yaşantımızı anlatmaya gerek yok. Bulanık ortam, çalkantılı bir Türkiye gerçeğinde yaşadığımız bir ayna gibi açık ve net. 1970'lerden bu yana genç Türk kuşakları üstünde perende atan politikamız ve politikacılarımız getirdiği bir ortam olan bugünkü yaşantımız, Çetin Emeç düşünce ve karakterini silahla karşı koymak cüreti maalesef sayın yönetimimizin gafletinden demeyeyim ama vurdum duymazlığından almıştır. Nereye gidiyoruz, nerede duracağız? Ankara'nın artık bir sinyal vermesi gereklidir. Aksi yoktur. Cumhurbaşkanından açık, direkt, milletin anlayacağı bir dilde Atatürkçü bir mesaja şiddetle ihtiyacımız vardır. Hürriyet, 8 Mart 1990. Çetin Emeç. Emin Çöleşan. Gazeteci en zor yazısını ölüm olaylarından sonra yazar. Acı haberi duymuştur, kafası karmakarışıktır, ne yazacağını şaşırır. Çoğu zaman yazıya başlar, tutturamaz. Bir daha ve bir daha yazar. Gözlerinin önünde bu dünyadan göçürülen bir değerli insanın hayali, onunla yaşadığı anılar, onun Türk toplumuna katkıları, eğer gazeteci ise yazdığı yazılar ve etkinliği. Çetin Emeci 1984 yılında Milliyet Gazetesi'nde tanımıştım. Ben Milliyet'te çalışıyordum, Çetin Bey de genel yayın yönetmeni olarak oraya girmişti. Durmak bilmeden çalışan bir insandı, anormal bir temposu vardı. Sabah gazeteye gelir, yemek bile yemeden gece yarısına doğru çıkardı. Öyleyse bir tempoya nasıl dayanabildiğini hep merak ederdim ve birkaç kez de kendisine sordum. Gazeteciliğe babası Selim Ragıp Emec'in Son Posta gazetesinde çocuk yaşta başlamış, sonra adım adım ilerlemiş, Hürriyet ve Milliyet gibi büyük gazetelerin en tepe noktasına gelmişti. 1984 yılında Milliyet'e geldiği zaman kendisinin yalnızca ismini bilirdim. Yüzünü hiç görmemiştim. Göreve başlayalı yaklaşık bir hafta olmuştu. Beni İstanbul'a çağırdı ve Süleyman Demirel'le uzun bir konuşma yapmamı istedi. Demirel o sırada yasaklıydı. Konuşması, demeç vermesi, görüş bildirmesi 12 Eylül sonrasında yasaklanmıştı. Ama Çetin Bey bu konuşmayı nasıl yayınlayacağız diye sorduğum zaman bana verdiği cevap şu anda bile kulaklarımda. O da senin ustalığına kalmış Emin. Tuzla'da Demirel'e gidip konuştuk ve 1984 yılı Temmuz ayında bir pazar günü Çetin Bey bu konuşmayı yayınladı. Bu konuşma kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Çetin Bey hemen ertesi gün, bundan sonra her pazar günü böyle ilginç kişilerle uzun uzun bir konuşma yayınlayalım. Büyük ilgi uyandırır dedi. Böylece basınımızda pazar sohbeti olayını başlattık. Sonra bunu diğer gazeteler de benimsedi. Şimdi her pazar günü gazetelerimizde yer alan bu uzun röportajların fikir babası ve ilk uygulayıcısı rahmetli Çetin Emeş'tir. Sonra ben Hürriyet'e geçtim. Bir süre sonra da Çetin Emeş de Hürriyet'e yeniden döndü ve aynı çatı altında bir kez daha birleştik. Emeş gazeteci adamdı. Bu mesleğin hamuru ile yoğrulmuştu. Mayası, kökeni, yaşam biçimi ve dünyası hep gazetecilikti. Olayların kokusunu derhal alır, manşetten patlatırdı. Gazetecilik en gerilimli mesleklerin başında gelir. Böylesine yoğun bir ortamda Çetin Bey'le fikir ayrılıklarımız da belli konularda oldu. Gazeteyi yöneten insanlarla gazete çalışanları arasında bazen bu gibi durumlar olması da son derece doğaldır. Zaten bu fikir ayrılıkları olmasa okuyucuya daha iyi, daha güzel ve daha tutarlı gazeteyi vermek mümkün olmaz. Acı olayı dün sabah eve gelen bir telefonla öğrendim. Gazeteye geldim, arkadaşlarım ağlıyordu. Yine gazetecinin kaderidir. Yasınızı bile içinizden geldiği gibi tutamazsınız, acınızı içinize atmak zorunda kalırsınız. Hele böyle bir günde gelenin gidenin, telefon açanın, arayıp soranın haddi hesabı olmaz. Bunun da ötesinde haberler izlenecektir, haberler yazılacaktır. Büyük telaş ve koşturmaca devam eder. Çünkü ne olursa olsun ertesi gün gazete çıkacaktır. Acaba niçin öldürdüler Emeç'i? Dünkü yazısında Türkiye'deki terörden ve bunun dış bağlantılarından söz ediyordu. Gazeteye telefon edenler hep bunu soruyorlardı. Acaba bu yüzden mi öldürülmüştü? Bence değil. Bu olay mutlaka epey önceden planlanmış, Çetin Emeç uzun süre izlenmişti. Emeç, laik, çağdaş ve Atatürkçü bir insandı. Tıpkı Muammer Aksoy gibi. Terör şimdi böyle insanları hedef alıyor. Ama hiç kuşkunuz olmasın, gerekli önlemler derhal alınmadığı takdirde böylesine aciz bir yönetimde her kesimden daha nice vatan evladı teröre kurban gidecektir. 12 Eylül'den bu yana terör kapımızı yine tıkırdatmaya başladı. Ancak terör kapısı henüz açılmadı. Zaten açıldığı takdirde iş her geçen gün biraz daha kötüye gidecek. Her görüşten, her kesimden ve her meslekten insanlarımızı yine kurban vereceğiz. Her olaydan sonra mesajlar yayınlanacak, olay kınanacak ve katiller ellerini kollarını sallayarak aramızda gezmeye, adam öldürmeye devam edecek. Türkiye'de sağcı, solcu, laik, dinci, ülkücü, devrimci, ilerici, gerici, namuslu ve namussuz tüm kesimlere sesleniyorum. Teröre hep birlikte karşı çıkalım. Toplumu karşısına alan terör, yeşerip büyüyecek ortamı bulamaz ve barınamaz. Unutmayalım ki terör de bugün bana, yarın sana düşüncesi egemendir. Buna izin verildiği takdirde bu işten karlı çıkacak hiç kimse ve hiçbir kesim yoktur. Olayın nerede biteceği kesinlikle belli olmaz. Devlete güvenmek istiyoruz. Devlet artık devletliğini bilsin. İşin şakası kalmadı. Çetin Emeç'e Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın. Hürriyet 8 Mart 1990. 13. ayrımın sonu sayfa 162.